Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 24. ayrım. David şu anda İsrail'de koyun sürüleri üzerinde uçarken çobanların duyduğu öfkeyi duyuyordu. "Bu adamlar nereden geliyorlar?" diye sordu. Falabora'da buradan yaklaşık 50 mil kuzeyde bir bakır madeni var. Orada 100 kadar madenci çalışıyor. İşte bu adamlar hayvan öldürmekten zevk alıyorlar. Buraya gelip yaşayan her şeye kurşun sıkmaya bayılan tipler bunlar. Ama onlar için oraya gitmeye değmez. Amatör ve sadece hafta sonlarında avlanan kaçak avcılardır bu adamlar. Peki profesyonel olanlar kimler? Buradan yaklaşık 30 mil mesafede Jabulani'den giden toprak yolun ana yola çıktığı nokta var ya. Jane yine dayanamayıp söze karıştı. Bandolier Tepesi denen yer. Orada büyük bir mağaza vardır. İşi pek fazla değildir. Ana yoldan geçenlere de öyle biraz bir şeyler satar. Fakat asıl müşterileri kabilelerden gelen yerlilerdir. Dükkanın sahibi 8 yıldan beri oradadır. Onun peşinden çok koştum fakat herif şimdiye kadar rastladığım en namussuz ve hilekar bir hergele. Özür dilerim Bayan Morgan. David, yani profesyonel avcı o mu? Diye sordu. Conrad başını salladı. Evet, o namussuz işte diye konuştu. Onu yakalarsak işin yarısını bitirmiş sayılabiliriz. Bu adamın adı ne? Akers, John Akers. Bunu söyleyen yine Jane oldu. Sürekli içtiği cin nedeniyle gözleri hafifçe kısılmış ve sözcükleri güçlükle söylemeye başlamıştı. David düşünceli bir tonla, peki ama onu nasıl yakalayacağız diye sordu. Jabulani'de onu buralara çekecek kadar hayvan kalmamış ki. Hayır, şu anda buralarda pek hayvan yok tabii, fakat Eylül'ün ortalarına doğru. Jane şakaklarına düşen birkaç saç telini düzeltip, daha ziyade Eylül'ün ilk haftasında diyerek kocasını düzeltti. Eylül'ün ilk haftasında göl kenarındaki marula ağaçları meyve vermeye başlayacaklardır. O zaman bizim filler de buraları ziyarete gelecekler. Marula meyvelerine bayılır bizim filler ve onlara erişmek için çiti bile yıkacaklardır. Biz çiti görüp onarana kadar pek çok diğer hayvan da sizin arazinize girecektir. Akır dostumuzun daha o andan itibaren silahını yağlamaya başlayacağına yemin edebilirim. Çit yıkıldıktan bir saat sonra bunun haberini alacaktır. Ama bu kez bir sürprizle karşılaşabilir. Temenni ederim ki öyle olur. David bir an düşündükten sonra hafif bir sesle bence hemen yarın Bandolier Tepesi denen yere gidip şu dostumuzun nasıl bir adam olduğunu görsek çok iyi olur dedi. Jane yine dayanamadı ve araya girip dikkatli olun dedi. İyi bir adam değildir. Bandolier Tepesi'ne giden toprak yol kasislerle doluydu ve üzeri bir karış tozla kaplıydı. Land Rover hoplaya zıplaya arkasında muazzam bir toz bulutu kaldırıp ilerliyordu. Tepe çok yüksek olmayıp yemyeşil ağaçlarla kaplıydı ve yoldan çok güzel görünüyordu. Akers'ın dükkanı iki yolun kesiştiği noktadan 500 metre kadar ilerideydi ve yemyeşil parlak yapraklı mango ağaçlarının arasına inşa edilmişti. Afrika'nın her bölgesinde görülebilen kerpiç duvarlı, sevimsiz, damı ondüleli tenekeden bir yerdi. Duvarlara çaydan el feneri piline kadar içeride satılan birçok malın resimli ilanları yapıştırılmıştı. Adamın satmadığı şey yok gibiydi. David arabayı dükkanın önüne park etti ve başını kaldırıp kapının üzerindeki Bandolier Tepesi marketi tabelasına baktı. Dükkanın yan tarafında bir tonluk bir Ford kamyon duruyordu. Dükkanın önündeki dar verandada üzerlerine desenli basma pamuklulardan yapılmış basit giysiler giymiş zenci kadın müşteriler vardı. Denciler zamanlarının çok olduğunu göstermek ister gibi büyük bir sabırla sıralarını bekliyorlardı. Ve Land Rover'la gelen yabancılara bakmamışlardı bile. Kadınlardan biri koca kara göğsünü alabildiğince dışarı çıkarmış, kucağındaki bebeğini emziriyordu. Bahçenin ortasında yaklaşık 5 metre yüksekliğinde bir direğin ucunda köpek kulübesine benzer bir sandık vardı. David bu kulübeden büyükçe kahverengi ve tüylü bir hayvanın çıktığını görünce şaşırdı. Hayvan birden çevik bir hareketle adeta bir kuş kadar hafif direkten aşağı kayıverdi. Ayaklarından birine bir deri bilezikle bağlanmış olan zincirin diğer ucu da direğin tepesine bağlıydı. David, bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük Habeş maymunlarından biri diyerek hayvanı Debra'ya tarif etti. Maymun zincirin izin verdiği yere kadar gitmiş ve tırnaklarıyla toprağı kazmaya başlamıştı. Hayvan bir ara direğin çevresinde birkaç kez döndü ve sonra olduğu yere oturup adeta bir insan gibi Land Rover'a bakmaya başladı. Birbirlerine yakın kahverengi küçük gözleriyle onları süzerken alt çenesini de ileriye doğru uzatmıştı. Pis görünüşlü bir hayvan diyen David, maymunun yaklaşık 40 kilo ağırlığında olabileceğini tahmin etti. Bir köpeğinkine benzeyen yüzü, çenesi ve sarı dişleriyle gerçekten de güzel bir hayvan değildi. Sırtlandan sonra ormanların en sevilmeyen hayvanı sayılabilirdi. kötü insanların huylarını almış, zalim, hilekar ve hırslı bir hayvandı. Gözlerini hiç kırpmadan onlara bakıyor ve arada sırada da saldıracakmış gibi başını ileri doğru uzatıyordu. David dikkatle maymunu incelerken dükkandan bir adam çıktı ve verandanın direklerinden birine yaslandı. Sonra kalın bir ses tonu ile ''Size nasıl yardımcı olabilirim Bay Morgan?'' dedi. Uzun boylu, zayıf biriydi. Üzerine hafif buruşmuş ve kirli, haki pantolon, yakası açık bir gömlek giymişti. Ayaklarında koca koca botlar vardı ve pantolonunu omuzlarından çapraz geçmiş bir askı ile tutturmuştu. ''İsmimi nereden biliyorsunuz?'' diyen David, bu orta yaşlı, saçları kısa kesilmiş ve başının ortasındaki saçlar dökülmeye başlamış adama hayretle baktı. Ağzındaki takma dişlerin parlak plastik diş etleri, çıkık yanaklarındaki gergin derisiyle adeta bir kuru kafayı andırıyordu yüzü. Gözleri de yuvalarına iyice girmişlerdi. David'in sorusunu duyunca sırıtarak baktı. ''Yüzü yanmış ve karısı da kör olan sadece siz Jabulani'nin sahibi Bay Morgan olabilirsiniz. Duyduğuma göre yeni bir ev yaptırmışsınız ve buralarda yaşayacakmışsınız.'' Adamın kocaman elleri güçlü olmalıydı fakat vücudunun diğer kısımları ile orantılı değildi. Kollarının da görünen kasları ile kuvvetli olduğuna kuşku yoktu. Bir an tekrar sırıttıktan sonra elini cebine atıp bir çakı ve rüzgarda kurutulmuş Kuzey Afrika'da jerki, Karayipler'de bokan ve Afrika'da ise biltong denen kara kuru bir et parçası çıkardı ve sanki bir tütün toprağı keser gibi kolayca kesip parçayı ağzına attı. Sonra bu sert et parçasını çiğnemeye çalışırken tekrar ''Evet, ne yapabilirim sizin için?'' diye sordu. David arabadan aşağıya inerken çivi ve boya almak istiyordum diye yanıt verdi. ''Ben sizin alışverişinizi Nelsprut'tan yaptığınızı duymuştum.'' Akers onları küçümser bir ifadeyle bakıyor, David'in yanmış yüzünü dikkatle inceliyordu. David dikkat edince adamın gözlerinin çamur yeşili renginde olduğunu gördü. Bu adamdan daha ilk gördüğü andan itibaren hiç hoşlanmamıştı. ''Hayvanları kapatmanın ya da zincire vurmanın yasak olduğunu sanıyordum.'' diyen David dikkatle onun yüzüne baktı. Fakat Akers onu duymamış gibi sırıttı ve etini çiğnemeye devam etti. Sonra ''Siz avukat mısınız?'' diye sordu. ''Hayır, bunu öylesine söyledim işte. Benim iznim var. Görmek ister misiniz?'' David başını iki yana salladı ve sonra Debra'ya dönüp İbranice konuşarak adamı ona tarif etti. ''Bizim buraya geliş nedenimizi tahmin etti galiba. Kavga çıkarmaya çalışıyor gibi bir hali var.'' Debra, ben arabada kalayım daha iyi dedi. David tamam diyerek verandaya çıkan merdivene doğru yürüdü. Evet, çivi ve boya var mı? Adam hala sırıtıyordu. Başı ile içerisini gösterip, içeriye girebilirsiniz dedi. Tezgahın arkasında bir zenci adamım var. Size yardımcı olabilir. David bir an tereddüt ettikten sonra dükkana girdi. İçerisi fenolli sabun, gaz yağı ve mısır yemeği kokuyordu. Raflarda ucuz gıda maddeleri, bazı ilaçlar, battaniyeler ve basma pamuklu kumaş topları görülüyordu. Tavanda ordunun stok fazlası olup sattığı asker botları, yeşil ceketler, balta başları ve fırtına fenerleri asılıydı. Yerde ise teneke variller içinde un, mısır ve benzeri bu tür dükkanlarda satılan çeşitli mal vardı. David Afrikalı tezgahtara gitti ve istediklerini ona söyledi. O sırada Debra arabada sıkılmış ve aşağı inip Land Rover'ın kapısına yaslanmıştı. Minik köpek Zulu onun arkasında sıçrayarak atlamış ve koşarak verandanın beton direklerini koklamaya başlamıştı. Biraz ileride başka birkaç köpek beyaz badanalı duvara işiyorlardı. Akers Debra'ya baktı ve köpeğiniz çok güzel dedi. Debra kibar bir tavırla başını salladı ve teşekkür ederim diye mırıldandı. Akers birden başını çevirip maymuna baktı. Yüzünde şeytani bir ifade belirmişti. Hayvan da sanki onun ne düşündüğünü anlamıştı. Başını yine ileriye doğru uzattı, sonra yerinden kalktı ve direğe doğru yürüdü. Bir an başını kaldırıp direğin tepesine baktı ve sonra çevik bir hareketle tırmanıp kulübesine girdi. Akers yine sırıttı ve bir parça daha et kesip ağzına attı. Sonra elinde kalan küçük kuru et parçasını köpeğe uzatırken ''Jabulani'yi sevdiniz mi?'' diye sordu. Debra konuşmak istemiyormuş gibi kısaca ''Orada mutluyuz'' diye yanıt verdi ve sustu. Zulu kuru etin lezzetini almıştı. Kuyruğunu bir metronom gibi sallayarak onu çiğnedi ve yuttu. Köpekler bu tür kuru eti çok severlerdi. Akers cebinden başka bir parça çıkardı ve iki kez daha kesip ona verdi. Zulu'nun gözleri parlıyordu ve ağzından sallalar akmaya başlamıştı. Verandanın gölgesine sığınmış bekleyen kadınlar şimdi olanları büyük bir ilgiyle izliyorlardı. Daha önce de buna benzer bir şey görmüşlerdi ve şimdi merakla bekliyorlardı. David dükkanın içindeydi ve Debra'da neler olduğunu görmüyordu. Akers bu kez etten daha büyük bir parça kesip köpeğe uzattı fakat hayvan tam onu kapacağı sırada elini geriye çekti. Köpek eti kapmak için ikinci bir hamle daha yaptı ve yine kaçırdı. Ne olduğunu anlamamıştı ve kulaklarını dikip adama baktı. Akers elinde et parçasıyla verandadan indi ve peşinden gelen Zulu'ya onu tekrar koklattı. Sonra haydi aslanım yakala şunu diyerek et parçasını maymunun direğinin dibine doğru fırlattı. Zulu etin peşinden maymunun bir süre önce yerleri kazıdığı noktaya koştu. Şimdi direğin tam dibindeydi ve eti kapıp yemeye başladı. Aynı anda maymun direğin tepesindeki kulübesinden fırlamış ve bir şimşek gibi aşağıya süzülmüştü. Kollarını ve ağzını önüne geleni parçalayacakmış gibi açmıştı. Sarı dişleri tüm korkunçluğu ile görünüyordu. Direğin dibine toprağın üzerine sessizce atladı ve böyle bir şeyi hiç beklemeyen küçük köpeğin yanına indi. Sonra birden onun üzerine atladı ve 40 kiloluk ağırlığı ile Zulu'nun üzerine kapanıp omuzundan ısırdı. Zulu yerde yuvarlanıp büyük bir acı içinde havlamaya başlamıştı. Bir ara yerde yuvarlanıp kalkmayı başardı fakat maymun tekrar üzerine atlamıştı. Debra onun acılı havlamasını duydu ve ne olduğunu anlamadan ileri doğru bir hamle yaptı. Zulu şimdi sırt üstü kalmış ve karnı ile hassas yerlerini açıkta bırakmıştı. Maymun tüm ağırlığı ile onun üzerine kapandı ve korkunç başını karnına gömüp keskin dişlerini bu yumuşak yere batırdı. Zulu korkunç bir acı ile haykırınca Debra bir çığlık atarak öne doğru atıldı. Fakat Akers bir ayağını öne doğru uzatıp onu yüzükoyun yere düşürdü. Debra ayağa kalkmaya çalışırken o yine sırıtmış ve sakın karışmaya kalkmayın küçük hanım diye uyarmıştı. Yoksa sizin de canınız yanar. Maymun güçlü ve sivri dişleriyle Zulu'yu karnından yakaladı ve sonra bütün gücüyle başını silkeledi. Zavallı küçük köpeğin karnı parçalanmış ve bağırsakları maymunun korkunç dişleri arasında kalmıştı. Zulu parçalanmış karnına rağmen yine acı içinde bağırdı ve Debra sendeleyerek ayağa kalktı. David diye çığlık attı. David yardım et. David koşarak dükkandan çıktı, kapının önünde bir an durup neler olduğunu hemen gördü ve kapının yanında izili duran kazma saplarından birini yakaladı. Bir hamlede verandadan atladı ve birkaç adımda küçük köpeğin yanına vardı. Korkunç maymun onun geldiğini görmüş ve Zulu'yu bırakmıştı. Ani bir hamleyle direğe sıçrayıp bir saniyede tepesine çıktı ve durdu. Ağzı kan içindeydi ve zaferini kutlamak ister gibi yerinde zıplayıp bağırıyordu. David elindeki kazma sapını yere bıraktı ve zavallı küçük köpeğin parçalanmış vücudunu kucağına aldı. Zulu'yu arabaya götürdü. İnce ceketinden bir parça yırtıp sarkan bağırsaklarını yumruğuyla onun karnının içerisine ittikten sonra bağladı. Debra korku içindeydi ve onun David neler oluyor sorusuna David birkaç İbranice cümleyle yanıt verdi. Bunlar olurken Akers dükkanının kapısı önüne gitmiş ve kenara yaslanmış, parmaklarını pantolon askısına geçirip gülmeye başlamıştı. Topukları üzerinde sallanıp gülerken takma dişleri birbirine vuruyor, garip bir ses çıkarıyorlardı. Direğin üzerinde tünemiş olan maymun da sahibini taklit eder gibi yerinde hoplayıp zıplıyor, çığlıklar atıyordu. Akers bir ara kahkahalar arasında "Hey Bay Morgan!" diye seslendi. "Çivilerini unutma sakın." David birden döndü ve korkunç bir öfkeyle ona baktı. Yüzü iyice gerilmiş gibiydi ve sanki tekrar yanmaya başlamıştı. Koyu mavi gözlerinde büyük bir nefretin parıltıları görülüyordu. Kararlı adımlarla merdivene doğru yürüdü, daracık dudaklı, ağzı soluk renkli bir çizgi halindeydi ve sıkılı yumrukları yan taraflarına sarkmıştı. Akers onun görünüşünden hoşlanmamıştı. Birden döndü ve içeriye girip tezgahın arkasına geçti. Sonra eğildi ve tezgahın altından çıkardığı bir çifteyi ona doğrultup kalın kemikli parmağıyla horozu kaldırdı. Sadistik bir tonla, "Bu bir nefsi müdafaa Bay Morgan," diyerek yine güldü. "Bak tanıklar da var etrafta. Bir adım daha atarsan senin de bağırsakların köpeğinki gibi karnından dışarıya dağılabilir." David son basamağa çıkmıştı fakat kapının önünde durdu. Adamın koca elindeki silah tam karnına doğrulmuştu. Debra Land Rover'a binip küçük köpeği kucağına almış, "David acele et," diye bağırıyordu. David öfkenin etkisiyle dilinin kalınlaşır gibi olduğunu hissetti ve boğuk bir sesle "Seninle işimiz bitmezdi," dedi. "Yine görüşeceğiz." Akers, "Tabii çok eğlenceli olur," diyerek bir kahkaha daha attı. David'in o anda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Büyük bir hırsla döndü ve basamakları koşarak inip arabaya gitti. Akers, Land Rover'ın büyük bir hızla oradan uzaklaşıp toz toprak içinde yola çıktığını görünce silahını aldığı yere bıraktı. Tekrar verandadan inip güneşin altına çıktığında maymun da hemen direkten atlamış ve ona doğru koşmuştu. Birden zıplayıp sahibinin kucağına atladı ve bir çocuk gibi ona sarıldı. Adam cebinden çıkardığı haşlanmış bir tatlı parçasını onun sarı dişleri arasına bıraktı, sonra yine sırıttı. Maymunun tüylü başını okşayıp "Seni yaşlı haydut!" diye sevince korkunç ve vahşi hayvan sivri dişlerini açarak ona bakmış ve tiz bir çığlık atmıştı. Yol çok bozuk olmasına rağmen David 30 mili 25 dakikada kat edip Jabulani'ye geldi. Arabayı frenleri gıcırdatarak hangarın yanında durdurdu ve yaralı köpeği kucağına alıp uçağına koştu. Debra uçuş sırasında köpeği okşuyor, acısını gidermeye çalışıyordu. Etekleri köpeğin kanı ile kıpkırmızı olmuştu. Zulu şimdi arada sırada garip iniltiler çıkarmasına karşın oldukça sakinleşmiş gibiydi. David, Nelspruit Kulesi ile telsiz bağlantısı kurmuş ve bir arabanın iner inmez onları almasını söylemişti. Böylece kalkıştan tam 45 dakika sonra veteriner kliniğindeydiler ve Zulu ameliyat masasına yatırılmıştı. Ameliyat 2 saatten fazla sürdü. Veteriner operatör, zavallı köpeğin parçalanmış, yırtılmış bağırsakları ile karın kaslarını büyük bir titizlikle dikip onarmış ve sonra da yerlerine yerleştirip dikmişti. Köpeğin durumu oldukça kritikti ve enfeksiyon tehlikesi vardı. Zulu iyileşene kadar orada kalacaklardı. Bu durumda Jabulani'ye dönemezlerdi. 5 gün sonra Zulu yolculuk yapabilecek kadar iyileşmişti fakat hala zayıf ve halsizdi. Her tarafı sarılmıştı. Bir süre uçtuktan sonra David uçuş başını değiştirdi ve uçağı Bandolier tepesindeki dükkan yönüne çevirdi. Dükkanın teneke çatısı güneş altında parlıyordu. David orasını görür görmez içindeki korkunç öfkenin yine kabarmaya başladığını hissetti ve dişlerini gıcırdattı. Motorun gürültüsünü bastırmak için bağırarak "Bu adam hepimiz için büyük bir tehlike" dedi. "Jabulani de yapmaya çalıştığımız her şey için büyük bir tehdit bu herif." Debra sesini çıkarmadı ve köpeğin sırtını okşarken sadece başını sallamakla yetindi. O da bu adama karşı içinde en az David'inki kadar büyük bir öfke duyuyordu. Kendi kendine "O namussuza dersini vereceğim" diye mırıldanırken Brigin, "Vahşete ancak sana ait olan bir şeyi savunmak için başvurabilirsin" diye sözlerini anımsadı. Lövye simidini döndürüp uçağı Jabulani başına çevirdi ve birkaç dakika sonra piste inmek üzere son kontrollerini yapıp süzülüşe geçti. Konrad Berg bir süre sonra tekrar Jabulani'ye geldi ve birkaç cin daha içti. Söylendiğine göre Jabulani'nin özel doğal park olarak kullanılması yönetim tarafından kabul edilmişti ve gerekli kağıtlar bir süre sonra imzaya hazır olacaklardı. "Bunları söyledikten sonra ne dersin?" diye sordu. "Çiti kaldıralım mı şimdi?" David bir an düşündükten sonra başını iki yana salladı ve "Hayır" dedi. "Şimdilik dursun. Akkers'ı kuşkulandırmak istemiyorum." Konrad da onunla aynı fikirdeydi. "Pekala" dedikten sonra "Onu nasıl olsa bir gün yakalayacağız" diye devam etti. "Şimdilik bekleyelim bakalım." Sonra Zulu'yu çağırdı ve yaralarını inceleyip hayvanı okşadı. Bir ara kendini tutamayıp "Orospu çocuğu" diye söylendi. Fakat Debra'nın orada olduğunu görünce mahcup oldu ve "Özür dilerim" dedi. "Ona kızmakta haklısınız Bay Berg. Ben de sizin gibi öfkeliyim." Onlar konuşurken Zulu Debra'nın yüzüne bakıyor ve söylenenleri anlıyormuş gibi kuyruğunu sallıyordu. Genç olduğu için çok kısa sürede iyileşmişti. Bir süre sonra marula ağaçları çiçeklenmeye, tomurcuklanmaya başladılar. Göllerin çevresi yavaş yavaş rengarenk ve büyük çoğunluğu kırmızı olan tomurcuklarla dolmaya başlamıştı. David ve Debra hemen her gün göl kıyılarına gidiyor, ağaçların altında ve suların kenarında uzun yürüyüşler yapıyorlardı. Zulu da kendini iyice toparlamış ve güçlenmişti. Onların peşini asla bırakmıyordu. Fakat gölün sularına karşı büyük bir sempatisi vardı ve kıyıya varır varmaz kendini sulara atıp bir süre yüzüyor, sonra da çıkıp tüylerindeki suları yakınında kim varsa üzerine püskürtüyordu. Daha sonra marula ağaçlarının yeşil eriye benzeyen meyveleri olgunlaşmaya ve sarı bir renk almaya başladılar. Maya kokusunu andıran kokuları sıcak akşam rüzgarları ile çevreye yayılıyordu. Bir gün oralara bir fil sürüsü geldi. Sürünün başında daha önceleri uzun yıllar boyunca her yıl inci dizisine gelmiş olan iki erkek fil bulunuyordu. Sürüde 15 tane dişi fil ve onların peşlerinden ayrılmayan bir sürü de yavru vardı. Hayvanlar ağır ağır otlayıp karınlarını şişirerek güneyden geliyorlardı. Ormanın ağaçları arasından süzülerek ilerlerken erkeklerden biri bazen bilinmeyen nedenlerle bir ağaç gövdesine alnını dayıyor ve onu uzun süre salladıktan sonra kırıp yere indiriyordu. Ağacın kırılan dallarından koparıp ağzına aldığı birkaç taze yaprak onu tatmin edebiliyordu. Bazen de bir ağacın kabuğunu soyuyor ve çıplak gövdesini yalıyorlardı. Sürü Konrad Berg'in çiti önüne geldiği zaman iki erkek fil yan yana gelip birbirlerine danışıyormuş gibi çitin tellerini incelediler. Bunu yaparken bir yandan koca kulaklarını sallıyor, bir yandan da hortumları ile yerden aldıkları toprakları sırtlarına üşüşen sokucu sinek ve böceklerin üzerine püskürtüyorlardı. Erkek filler 40 yıldan beri bu milli parkın ormanları içinde dolaştıklarından parkın sınırlarını da iyi tanıyorlardı. Çitin önünde dururken bunu yıkmanın bir suç olduğunu bilir gibiydiler. Böyle bir davranış onlar gibi iyi hayvanlara asla yakışmazdı. Konrad Berg fillerinin doğruyu ve yanlışı ayırt edebildiklerini David'e söylerken hiç de abartmıyordu doğrusu. Fillerden yaramazlık yaptıkları zaman cezalandırılmaları gereken çocuklar gibi bahsetmişti. Onları disipline etmek, doğru yola getirmek için çeşitli yöntemler vardı. Bazen sivri mızrakla dürtülürler, hiç yola gelmezlerse de bir tüfekle öldürülebilirlerdi. Ölüm cezası ekili alanları çiğneyenlere, otomobil ve otobüs gibi araçları kovalayıp zarar verenlere ya da insan yaşamını herhangi bir şekilde tehlikeye sokanlara verilirdi. 24. ayrımın sonu. Sayfa No. 227. Devamı 25. ayrımda.